Ayrım 12. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 177. İkinci Zincirli İncir. Geçen hafta bu adla Zincirli İncir adıyla mizah sayfasına başlıyoruz diye bir yazı yazmıştım. Öyle emir almıştım ama nedense yaprak yeşermedi. Benim yazdığım yazı da pat dedi ikinci sayfaya düştü. Önce gereğince güldürücü bulmadıkları için ciddiyete layık gördükleri kanısına varmıştım. Sonra anladım ki zaten olması gerektiğince ciddilik ile güldürücülük arasında ayrım güdülmeyeceği yolundaki inancıma yöneticilerimiz de katılıyormuş. Yine de ben çok köpeksi bir adamım. İneğin üzerinde buzağı ararım. Köye girmiş bir falanca kişi, bakmış köşede duvara dayalı bir sarıklı duruyor. Gitmiş yanına. Nasrettin Hoca bu köydedir dediler demiş. Nerede eğleşir deyiversen bana. Hoca da geç demiş duvarın dibine, getireyim sana o namussuzu. Falanca da geçmiş duvarın, yıkılan duvarın önüne. Hoca da gitmiş gidiş o gidiş. Ben de o duvarın önündeyim şimdi. Ve de sizin okuyucularımın huzurunda. Biraz huzursuzsam bakmayın kusuruma. Güldürmek kim ben kim? Ya güvenoyu almazsa bugün Ecevit diye hallaç taşağı gibi atıyor yüreğim. Belki de mizah hep böyle bir şeydir. Huzursuzluğun kendisi. Mark Twain konferansa gitmiş bir kasabaya. Vaktinden önce gelmiş dünyaya. Bütün mizahçılar gibi. Bir de tıraş olayım demiş. Berber sormuş kendisine. Mark Twain'i dinlemeye gidecek misiniz diye. Ha demiş o da. Bilet aldınız mı önceden diye sormuş berber. Almadınızsa ayakta kalırsınız. Mark Twain de dönmüş aynadan başını. O pezevenk konuşurken zaten ben hep ayakta dururum demiş. Ben de ayakta duruyorum. Cümle azam ayakta. Ne olacak bizim sorunumuz diye. Oscar Wilde Amerika'ya, oradan da Texas'a gitmiş. Girmiş filmlerden bildiğimiz bir bara. Millet dandun havasında. Bir de biçare bir piyanocu bir şeyler tıngırdatıyor köşede. Patladı patlayacak tabancalar. Piyanonun üstünde bakmış bir levha. Üstünde şunlar yazalı. Piyanist elinden geleni yapıyor. Vurmayın kendisini diye. Ben de o piyanistim. Harcamayın beni. 3 Temmuz 1977. Hırsızların hayırı ve sonrası. İş yine sürüncemeye bindi. Efendilerimiz meclis faytonlarına kurulup ada turları atacak. Biz de uzaktan melil melil seyredeceğiz. Hoca maymuncuğunu sallaya sallaya 2 ay mı 3 ay mı kırıtır artık. Ömrümüz vefa ederse göreceğiz. Bu arada da Halk Partisi memleketin sırtını keseleyeceğim diye çın çınlı hamamda terlesin dursun babası imam olan bir gelin bulana dek. Ecevit'in temiz yüreğiciğinin yağları ne kadar erirse kâr diye düşünüyorlar herhalde. Hesap çünkü CHP'yi soldan koparıp iyice hizaya getirmekte. Madem ödün vermeye başladı dahasını versin diyorlar. Kayserili o çekimserlik oyununu boşuna oynamadı. Aralıkta Kıbrıs kamburunu da Ecevit'e allem kallem edip düzelttirebilirlerse ne âlâ. O erken seçim yanlışının acısını hep birlikte çekeceğiz. Yeter ki Halk Partisi aklını başına, girişimi ele alsın. Bir ayak oyunu da o oynasın karşısındaki oyunbazlara. Namus namus derken çünkü halkın ırzına geçiliyor. Vursun yolsuzluk dosyalarını kafalarına kafalarına, çıkarsın ipliklerini pazara. Versin olanca gücünü belediyelere, göstersin nasıl olurmuş halk iktidarı. Kıbrıs'ta da al abdestini, ver papucunu desin. Sonra da otursun Erbakan'la masaya, yapsın pazarlığını. Girişsinler birlikte şu ağır sanayi işine. 2 yıl sonra da ver elini erken seçim. Görürüz o zaman demir elin demir elini. Nasıl açılacak o yumruk avucu? Hacı Başbuğ da haç yollarında kumda oynasın dursun. Seyahate başladıktan sonra Turan'a kadar da yolu var. Yoksa halimiz duman. Egemenlerimizin, para babalarının aklı çünkü Halk Partisi'ni kanırta kanırta AP ile gerdeğe vermekte. MHP ile MSP safralanıp devlet gemisinden alabora edildi mi süt limana döner her yer diye kumpaslar kuruyorlar. Solculara da atarsın tırpanı, oldu bitti. Memleket Isparta'nın dikensiz gül bahçelerine döndü gitti. Bakkal terazilerinde tarttıkları işte bu mahşuş peynir. Şarkı okumanın zamanı geçti. Halk Partisi biraz da La Fontaine okusun. İdamla son sözü ne diye sormuşlar. O da bu bana iyi bir ders olacak demiş. CHP'de olaylardan ders almayı son ana kadar ertelemezse iyi eder. Belki de pazar günkü kırmızı oyların bu bakımdan yararı dokunacak. Hayırsızların hayırında bile bir hayır olabilir. 7 Temmuz 1977. Olağanüstünün hasır altı ettikleri. Ecevit CHP-AP koalisyonu önerisine değinle, bu bir taktik, bu bir manevra değil diyor, doğru. Bu ne bir taktik ne de manevra, bu bir strateji. Büyük burjuvazinin hanidir adım adım yürürlüğe koyduğu bir stratejinin sona yakın bir aşaması. Ecevit Koç marka tebeşirle çoktan çizilmiş dikdörtgenler içinde seksek oynuyor. Cemazül evveline girmeden dörtgenleri sayalım. Erken seçim, azınlık hükümeti, AP-CHP koalisyonu. Erken seçim Halk Partisi'nin tek başına iktidara gelmemesi için azınlık hükümeti girişimi de bir CHP-MSP koalisyonu olasılığının ortadan kaldırılması için gerekliydi. Sonu da elbet AP ile Anya Manya Kumpanya. Baştan beri bir olağanüstülük sürüp gidiyordu. Erken seçim olağanüstü can güvensizliği karşısında azınlık hükümeti girişimi, Korutürk'ün görevlendirme mektubuyla başlayarak, memleketin içinde bulunduğu ağır koşullar hesabıyla, şimdi de AP ile koalisyon önerisi olağanüstü dış ve iç sorunların varlığı nedeniyle. Öyle bir senaryo ki bu, kurgusunun inceliğine baktıkça insan acaba ben mi hayal görüyorum, kuruyorum, kuruntuya kapılıyorum diye kuşkuya düşüyor. Şairce bir hayal gücüyle olaylar arasında olmadık bir mantık zinciri mi örüyorum diye başlıyorsunuz. Adeta bir kaçınılmazlıklar dizisi, bir kader çizgisi, bir alın yazısı, bir Yunan tragedyası karşısındayız. Başka ne yapabilirdi ki Ecevit diyesiniz geliyor. Ama büyük burjuvazinin bu tazıya tut tavşana kaç oyununun kabuğunu zihninizin tırnağıyla biraz kazıdığınızda karşınıza çıkan gerçek şu. Türkiye'de montaj sanayi çıkmaza düştükçe adeta meta üretimini bıraktı. Olağanüstülükler imaline başladı. Türk İş'in kurşun askerleri kimin kalıbında, kimin parasıyla döküldü ki? MC kazanını kim kaynattı ki? Kundakçılar itfaiyecilik oynuyorlar şimdi. Bakmayın siz Demirel'in Ecevit'in önerisine karşı pişmiş aşa su katıyor demesine. O da biliyor bu ikinci MC girişiminin pişmiş kellesine şimşir tarak olduğunu. CHP ile kucaklaşmak için arkasından birazcık içsinler diye sallanıyor. Hem ağlarım hem giderim hesabına. Malumdur hasret askere hep istemeye istemeye zoraki. Yalnız bu arada işte halkımızın CHP'sine bağladığı umutlar güme gitti. Sola açılış bu olağanüstüler fırtınasında öksüz bir pencere gibi çat dedi kapandı. Devlet adamı Ecevit, halk adamı Ecevit'in başını yedi. Kınalar yaksın para babaları. Lakin Ecevit'in kendi rağmına ilan ettiği bu kına gecesi yurdumuz için hiç de eğlenceli bir gece olmayacak. İple çekecek herkes sabahı. Gerçek solun bayrağı göndere çekilinceye dek. 12 Temmuz 1977. Kovboylu atı. Ankara, günaydın. AP ile iş adamları arasındaki gerginlik dün nihayet patlak vermiş ve Demirel'in yardımcısı Hüseyin Özarp, Ecevit'in güven oyu almasını sağlayıcı girişimlerde bulunan İş Adamları Derneği Başkanı Feyyaz Berker'e ağır bir mektup göndererek, paranızın ve servetinizin itme gücüyle böyle ortamlarda milli iradeye ve rey hürriyetine tasallut huyunuzdan süratle vazgeçiniz demiştir. Bu zehir zıkkın mektuptan bazı seçme parçaları size aktarayım. Bugüne kadar Türk parlamenterlerinin ekonomik sorunlardan sosyal sorunlara kadar tüm sorunlara anayasa doğrultusu dışında bir çözüm aradıkları görülmemiştir. Bu kötü görüntüyü sanırım ki Türk sanayicilerinin ve Türk iş adamlarının arasına parasal gücüyle girme imkanı bulmuş bazı bedbaht iş adamlarımız vermiştir. Bunlar parasal güçlerinin her sorunu çözmeye yeterli olduğunu sanacak kadar zavallıdırlar. Büyük milletimize hizmetten başka bir şey düşünmeyen parlamenterlerimizin hiç ama hiç satın alınamayacağını kesin olarak biliniz. Eğer böyleleri var diyorsanız ben de size onların şeref ve haysiyetleri sizinkine benziyordur, uyuyordur diyeceğim. Finalde şöyle. Size her türlü maddi imkanla donattığınız rahat koltuklu odalarınızda kendi düşüncelerinizle baş başa bırakıyorum. İnşallah anayasamız doğrultusunda hiçbir sapma göstermeden bir Türk iş adamı olarak işinize devam edersiniz. Biliniz ki her sapmanız kendi bildiğiniz dalı biraz daha fazla kesmek olacaktır. Dilerim büyük Tanrı Türk milletini sizlerden, sizin gibi düşünenlerden korusun. Amin. Canı yürekten amin. Uslu ve adeta müteşebbislerimizi at oğlanı gibi kullanan tek parti sultasını andıran bu namede yoksa bindiğiniz dalı kesersiniz mealindeki tümceyi pek manidar buldum. Herkesler bilir ki iş adamlarımız AP'yi kendilerine binek atı olarak kurdurmuşlardır. Demek ki AP tahtadan bile değil daldan bir atmış ve korkarım AP yönetimi aklını başına devşirmezse, süvarinin böyle orasına burasına ikide bir batmada diretirse kesiverirler o değnekten daldan atı. Yenisini altına çekmek için bir atlık odu nasılsa bulunur ormanlarımızda ama sanmam iş oraya kadar varsın. Şaka bir yana egemen ekonomik güçle yani yükselen sanayi sermayesiyle varlık nedeni ona hizmet etmek olan siyasal güç yani AP arasındaki bu çekişme bugün başlamadı. Ve son günlerde bu aile kavgası mahalleye böyle bangır bangır tahta boşlardan faş ediliyorsa bilin ki çıngarın sonu yaklaştı. Siz siz olun girmeyin sakın aralarına. Bir de bakarsınız anlaşıvermiş karı koca. Siz sonra kötü kişi olursunuz. Bence bu ara Ecevit'in hatırlı bir komşu olarak kocadan yana çıkıp ortalığı yatıştırmaya kalkışı bu bakımdan da yanlış. Kocama göz koydu diye dinle artık sen dedikoduyu. Yalnız siyasal güç de elbet bir günde pes edecek değildi. Burjuvazi hanesinde iki eski belalı daha vardı. Toprak ile ticaret sermayesi. Ne zaman AP delikanlı yavuklusu sanayi sermayesine uçkuru bütünlük teslim etmeye kalksa kadim kulağı kesikler kıyameti koparıyorlar. Süleyman ticaret kredilerini inşaat kesimi olanaklarını kısıtlamaya kalktığında öyle olmadı mı? Biz de başka karı buluruz diye bayrağı açıyorlardı. Demokratik Parti işte böyle bir amip bölünmesiydi. AP hanım ne yapsın ki evin düzeni üç kocanın geliratıyla anca dönüyordu. Genç tokmakçı sanayi sağlam yapılıydı, geleceği parlaktı filan ama ne ensesi bir haneyi tek başına çevirecek kadar kalın ne de yumruğu öbür belalıları hizaya getirecek kadar güçlüydü. 12 Mart'ta dışarıdan bir çağrı arandı. Zaptiye marifetiyle gerekli aile planlaması yürürlüğe konmak istendi. Birinci Erim hükümetinin Atilla Kara Osmanoğlu'nun dişlek dişleriyle kesmek istediği kör düğüm buydu. Gel gelelim hatırlı komşu Ecevit haklı olarak bu süngülü baskını mahallenin fukara kesimlerinde yeni yeni kazandığı itibarını zedeleyici buldu, karşı çıktı. Süleyman da ondan aşağı kalacak değildi ya, yoksa ne yüzle bakardı o oyların tatlı yüzüne, böylece vuslat bir başka bahara kaldı. 1973 seçimlerinde hatırlı komşu CHP büsbütün hatırlandı. AP ise dört cami arasında beynamaz, yata kalka gagırgası çıkmış halde çıktı seçimden. Aşk tanrıçası Venüs'ün beşiği Kıbrıs adası Humması ise mecal bırakmadı kalçalarında. Çaresiz o da eski düzene döndü. Üç katlı evinde altta toprak, ortada ticaret, en üstte de sanayi ile üç kocalı ömrünü sürdürebilmek için mahalleye mevlitler okudu, lokmalar döktü, ilahiler yaktı. Ama biliyordu bu böyle giderse vakitsiz bir menopoza girmesi işten bile değil. Yeni seçime sağına dönmüş amip bölüntülerinden denkleştirdiği hormon şırıngalarıyla hazırlandı. Az buçuk gençleşmeyi de başardı. Yalnız 1977 seçimleri sonrasında bile yeterince güvenemiyor kendine. Yoksa toprağına, ticaretine zılgıtı çekip sanayi burjuvazisini bağrına basmaya çoktan razı. Ama yanlış bir adım atar, eski evi başıma yıkarım diye korkuyor. Bir payan da gerek kurtlanmış kalaslara. Bu arada delikanlı zampara hem daha da güçlendi hem de başı darda. Yek başıma başımı sokacak bir yerim olsun istiyor. Velhasıl gözü kara, beklemeye gayrı tahammülü yok. Karı var, kışı var bunun diyor. Geleceğini güvenceye almak için telaşta. Madem son seçimlerde büsbütün etlenen butlanan hatırlı komşu, CHP mahallenin şerefini namusunu kurtarmak için, yine ben gidip zaptiyelerden medet ummayım için her türlü özveriye razı. AP ile onu veririm kafa kafaya, kapı komşu iki kuma, ben de gül gibi yaşarım arada diyor. Neden olmasın? Ayak takımı bağırır çağırırmış, ne umuru? Sendikası, zaptiyesi, kalem efendisi Lütfi Doğan'ı, Amerikası, Rusyası aleste olduktan sonra bu tertibe. Ah bu değnekten at, naz ediyor hala, bindiğin dalı kesersin diye zart zurt ediyor. Görürüz onu da, kırbacı yiyince nasıl tırısa kalkıp koşacak komşudaki kumasına. Ben o Amerikan kovboy filmlerinde hiç atın intikamı faslını görmedim. Siz gördünüz, rastladınız mı? Bilmem. 15 Temmuz 1977. Büyüklük üzerine. Yazarın burnu büyüdükçe kalemi küçülür. Büyük yazarlar ve sanatçılar arasında kendini büyük gören ve gösteren yok gibidir. Böylesi budalalar, yalnız büyücüler, peygamberler, krallar, imparatorlar, padişahlar ve çağımızda parti başkanları arasında zaman zaman çıkmış ve kısa zamanda ağızlarının payını almışlardır. Evren karşısında insanoğlunun ne kadar büyük de olsa minnacık bir böcekten bile daha küçük olduğunu göremeyen düşünce ve sanat adamı yok gibidir. Buna karşılık eski çağda tanrıları, sonraları tanrıyla birleştirilen evreni, yaratılışı, daha sonraları dünyayı ve halkı, tüm insanlığı hiçe sayan devlet yöneticileri çıkmış ve çıkmaktadır. Bugünkü dünya devletlerinden hiçbirinin başında, doğa karşısında küçüldükçe büyüyen sanatçılara benzer hiçbir devlet adamı görülmez. Sabahattin Eyüboğlu ölümünden sonra yazı masasında bulunmuş bir kağıda işte bunları karalamış. Sanırım sade maymun iştahlı aydınlarımızın değil, halkımızın da Bülent Ecevit'te varlığını sezdikleri böyle bulunmaz bir özellikti. Doğa karşısında küçüldükçe büyüyen sanatçılara benzer bir devlet adamı oluşumu gördüler onda. Bence Ecevit efsanesinin altında yatan budur. Türlü erdeminin yanı sıra elbet, onu halkın gözdesi kılan niteliği, devletliliğe ve ikbale tav olmayışı, adeta istemeye istemeye tırmandığı yönetim merdiveninin üst katında bile doğa, toplum ve tarih karşısında küçümenliğini içine sindirdiğini, sevecenliğimize aktarışıydı. Türk toplumu dünyadan, halktan, insanlıktan kopmamış bir dost bulmuştu başında, bastı bağrına. Lakin halkın bağrı dediğimiz bu taht binbir özlemle çırpınıp çalkalanan depremli bir mekan. Umut halkın ekmeği ise ekmekçisinin hali de duman. Hele bir çöp çıksın içinde, oklar yağar ekmekçinin üstüne. Halkın yüreği bir fırın, sevgisi de öfkesi de kor ateş. Kaçamak yok bu fırında, iş tutan dayanacak ikisine de. Somun pişkin mi, somun okkalı mı gelsin övgüler. Hele ama bir ufalsın somun, çiğ çıksın biraz, un ufak ederler hamur kârı. Ecevit de daha işin başında. Bizimkiler hiç kalır ne yergiler dinleyecek övgülere alışmış kulakları. Sıkı dursun onun için. Bakmasın pandispanyacılar ne derler diye. Pasta fırını değil bu, halk fırını, halk iktidarı. Övgüsüyle, vergisiyle halka vaat ettiği o. Ondan francalı istemiyor ki halk. Emeğinin hakkı bir somun istiyor ama bu beyzadelerin hoşuna gitmezmiş, gitmesin. Bıraksın onlar paskalya çöreği diye birbirlerinin başını yesin. Halk yanında olduktan kelli, sonuna Allah kerim. Ecevit'in saygı duyduğunu ve bazı görüşlerini paylaştığını bildiğimiz Gandhi şöyle diyor. Sonucu ne olacak diye düşünmekten kendini alamayan kişi, görevini yerine getirirken eli ayağı dolaşır. Sabırsızlanır, öfkelenir, yakışıksız işler yapar. Hiçbirine bel bağlamaksızın bir eylemden bir eyleme atlar durur. Aynı dünyadan gelip ayrı dünya görüşlerine inansak da Ecevit böyle bir yanılgıya düşmeyecektir. Buna inanıyoruz. Sonunda yıkım bile olsa. Halkın umudu çünkü yitirilecek en büyük adalardan bile büyüktür, yücedir, bereketlidir. 19 Temmuz 1977 Ölü Deniz. 1967 yılında Torrey Canyon adlı 120 bin tonluk bir tanker İngiltere'nin güney ucuna rastlayan Scilly adalarının önündeki kayalıklara bindirdi. Ağzına kadar petrol dolu tekne ikiye bölündü, boşaldı petrol denize. Kıyılar karalara boyandı, suyun yüzü yağla kaplandı. Kısa bir süre içinde Manş denizinde yaşam zinciri kopuverdi. Kuşlar, büyük balıklar, küçük balıklar, hayvansal ve bitkisel planktonlar, dip hayvanları, dip bitkileri ölüştü. Deniz canlılığını yitirdi, bir ölü denize dönüştü. Torrey Canyon 1974'ten beri denize indirilen 500 bin tonluk devlere ölçütle ufarak bir tankerdi sadece. Oysa tankerlerin boyutları büyüdükçe kaza olasılığı artıyor, yıkımı da ona göre. 1974 yılının ilk 4 ayında 300 olay kaydedilmiş. Bilim adamları yılda yuvarlak 6.1 milyon ton petrolün denizlere döküldüğünü hesaplıyorlar. Denizlerin kirliliğinin 3'te 1'i tankerlerden ileri gelme. Deniz yaşam bilimcisi Jacques Picard, böyle giderse 30 yıl içinde denizlerdeki tüm yaşam yok olur demiş. Yaşasın kapitalizm. Peki bu kıyıcının karalar yetmiyormuş gibi denizlerde de canına kastettiği yaşam zincirine... Bu zincirin ilk halkası yeşil alg türünden bitkiler. Bu bitkiler kendilerine özgü niteliklerinden yararlanarak madensel maddelerden, tuzlardan, ışığın ve karbonmonoksit ikilisinin yardımıyla organik maddeyi oluştururlar. Bitkiler yaşamın madensel tuzlarla tek bağlantısıdır. Daha üst halkada bütün hayvanlar organik yani örgensel maddeyle beslenirler. Bir hayvan örgensel maddeyi sadece dönüştürür, onu oluşturamaz. Bunu ancak bitkiler yapabilir. Bunun için de fitoplanktonun yani o bitkisel mikroskobik varlıkların 10-20 metre derinliğe kadar ışığa, madensel tuzlara ve karbonik gaza gereksinmesi vardır. Bitkisel planktonu hayvansal plankton yer. Planktonlar binbir türdür. Kimi etle kimi otla beslenen küçük yaratıklar. Et yiyiciler ot yiyicileri yiyerek beslenir. Bu yolla hayvansal, zooplankton düzeyine ulaşan yaratık bitkisel görünümünü bırakır. Bundan böyle hayvanlar dizisi başlar. Bunlar da büyüklük, yapı ve yaşam bilimsel gereksinimlerine göre kendinden sonra gelen balıklara, çevrede bulunan kuşlara, sonunda insanlara yem olur. Böylece halka tepeden aşağı gittikçe genişleyerek bir besi piramidi oluşturur. Ancak iş bununla bitmez. Piramidin tepesinden yeniden en aşağıya, başlangıç noktasına ulaşmak üzere, yani madensel maddeye dönüş başlar. İşte bu dönüşün kahramanı tek hücreli mikroorganizmalar, yani bakterilerdir. Hayvansal ve bitkisel ölü maddeyi parçalar, ondan madensel tuzlar, fosfor ve azot oluşturur. Bu yöntemle su yaşamında hiçbir şey yitmeden biçim, yer, yapı değiştirerek süresizce sürüp gitmektedir. Öte yandan doğa bu dediğimiz zincirin halkalarında baş gösterecek şişmeleri, dengesizlikleri giderebilmektedir. Yeter ki dıştan bir etken bu dengeyi, bu doğallığı bozmasın. Oysa insanoğlu kapitalist düzen altında gözleri kâr hırsından kararmış, bütün bu güzelim dengeyi sadece karada değil deniz diplerinde de bozmaktadır. Deniz kirlenmesi olgusu sadece bir temizlik kirlilik, güzellik çirkinlik değil, bir hayat memat sorunudur. Karadan sanayi atıklarıyla, tarımsal atıklarla, günlük pisliklerimizle, havadan kirli yağmurlarla, denizden de gemilerle pislediğimiz bu deniz bizim yarınki en büyük besin kaynağımız olacaktır. Deniz yüzünü kaplayan mazot, petrol, ışık ile deniz arasında adeta öldürücü bir demir perde kurmaktadır. Demir perde Berlin duvarı filan değil, asıl budur işte. DDT dediğiniz madde düşünün, suda 10 yılda çözümlenemiyor. Ona göre daha denize ne gayri örgensel, ne avulu, ne öldürücü nesneler salıyoruz. Görmedik mi? Koskoca İzmit Körfezi ne hale geldi? Burnumuzun dibindeki Haliç'i görmüyor muyuz? Bir deniz mezarlığı adeta. Dünkü gazetelerde vardı. Bandırma kıyılarında asit depolama tesisleri kurulacakmış. Belediyelerin zoruyla yasaklanıyor önce, sonra efendim Balıkesir İmar Müdürlüğü veriyor izni. Şu boğazın içler acısı görüntüsüne bir göz atın. Anadolu yakasını neredeyse deniz analarına terk edeceğiz. İstanbul'un fethi günlerinde mehter marşı çaldırmak kolay. Ama 3-5 kapitalistin 3-5 milyonu için ziyanı zebil ettiğimiz o sular kokusuyla, ufunetiyle, avulu dalgalarının bando mızıkasıyla bizi o kıyılardan kovacak. Bu memleket işverenler sendikasının malı değil, emekçilerin yurdu. Onu korumak da bize düşüyor. Ne denizimizi, ne karamızı, ne geleceğimizi kirlettirmeyeceğiz. Bu heriflere direneceğiz. Şair baba Japon balıkçısı şiirinde nasıl bağırıyor? Bu deniz bir ölü deniz. İnsanlar, ey neredesiniz, neredesiniz? Buradayız babacığım, buradayız ve direneceğiz. 29 Temmuz 1977 12. ayrımın sonu. Sayfa 191.